Atatürk ve Adnan Saygun.
Ayrım 3.
Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye'de kurulmakta olan yeni siyasi ve toplumsal düzenin yeni bir kültür anlayışıyla desteklenmesi, hatta bu yeni düzenin kendine uygun yeni bir kültür yaratması doğaldı. Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki fark, hiç şüphesiz hükümdarlığın bir hanedanından gelen padişah yerine Millet Meclisi'nin seçtiği bir cumhurbaşkanına geçmesinden ibaret değildi. En önemli millet esasına dayanan milli bir devletin kurulmuş olmasıydı. Türkiye Cumhuriyeti millet olarak Türk ulusunu, dil olarak Türkçe'yi kabul eden bir milli devlet olarak ortaya çıkmaktaydı. Bunun musikideki sonuçlarına bakmadan önce buradaki Türklük ve millet kavramına bir açıklık getirmek gerekir. Atatürk ne mutlu Türk olana değil ne mutlu Türk'üm diyene demekle durumu en özlü biçimde açıklamış olmaktaydı. Yeni devletin Türklük ve millet anlayışı ırkçılıkla etnik köken esasına değil siyasi birlik ve kültür ortaklığı özgür vatandaşlık esasına dayanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin gündemine aldığı en önemli sosyal siyaset ise Atatürk'ün deyimiyle muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak, yani bugünkü deyimiyle çağdaşlaşmak idi. Milli olmak ve çağdaşlaşmak, Cumhuriyet Devleti'nin kurucusu Atatürk tarafından konulan, birbirini tamamlayan iki kültür ilkesi olduğu halde, Atatürk'ün ölümünden sonra, özellikle çok partili siyasi hayata geçirdikten sonra, bu iki temel kültür ilkesi birbirine karşıt hale getirildi. Milli olmak gericilik, çağdaş olmak ilericilik haline dönüştürüldü. Bu kültür hayatımızda büyük bir kargaşalık ve keşmekeşe yol açtı. Bu durumun en keskin görüntülerini özellikle müzik alanında rastlamaktadır. Türk musikisi, Batı musikisi, tek sesli musiki, çok sesli musiki gibi uzlaşmasına imkan olmayan karşıtlıklar yaratılmıştır. Bunlar hatta zaman zaman düşmanlığa varan kültür cepheleri haline sokuldu. Sonuçta belirli bir milli kültür siyaseti olması gereken devletin yapısı içinde iki karşıt kültür siyaseti güden müzik kurumları ortaya çıktı. Atatürk musiki alanında ne yapılmasını istemişti, ne oldu? Bu açıklıkla bilinirse devletin bu alandaki kültür siyaseti de daha kararlı, yapıcı ve verimli bir hale getirilebilir. Atatürk'ün musiki alanında ilk icraatı 1924 yılında Müzikai Hümayun'un Saray Orkestrası'nı İstanbul'dan Ankara'ya getirerek Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti adıyla bugünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı kurdurmak oldu. Ayrıca gene Müzikai Hümayun elemanlarından yararlanarak Ankara'da Musiki Muallim Mektebi kuruldu. Bu okulda hem Türk musikisi hem de Batı musikisi eğitimi yapılmaktaydı. Her iki kuruluşun da başına Osman Zeki Bey getirildi. Aynı zamanda İstiklal Marşı'nın da bestecisi olan Osman Zeki Bey, Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında devletin en yüksek musiki memuruydu. Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti'nin Ankara'da Osman Zeki Bey yönetiminde 11 Mart 1924 günü ilk konseri bir Türk bestesiyle başladı. Osman Zeki Üngör'ün Cumhuriyet Marşı. Ondan sonra Beethoven'ın 5. senfonisi çalındı. Atatürk'ün musiki alanında devlet siyaseti olarak ilk icraatının başkentte bir senfonik orkestra kurdurması ve ilk konserin milli bir Türk bestesiyle açılması üstünde çok dikkatle durulması gereken bir olaydır. Gene Atatürk'ün direktifiyle 1924 yılından itibaren musiki eğitimi görmek üzere Avrupa ülkelerine gençler gönderilmeye başlandı. Bu gençlerin arasında Osman Zeki Bey'in oğlu olan Ekrem Zeki Ün, 1924-1930, Ulvi Cemal Erkin, 1925-1930, Necil Kazım Akses, 1926-1934, Ferit Alnar, 1927-1932 ve Adnan Saygun, 1928-1931, yılları arasında çeşitli Avrupa ülkelerinde müzik eğitimi gördükten sonra yurda döndüler. Ve daha önce başka imkanlarla Avrupa'da müzik eğitimi görüp 1923'te Darül Elhan'a müzik öğretmeni olarak dönen Cemal Reşit Rey ile birlikte Cumhuriyet döneminin ilk besteci kuşağını meydana getirdiler. Milli musikimiz memleketimizdeki halk musikisiyle Garp musikisinin imtizacından doğacaktır diyen Ziya Gökalp gibi, Atatürk de Cumhuriyet Türkiye'sinin yeni musiki kültürünün halk musikisinden kaynaklanması gerektiğini düşünmekte, bu yoldaki çalışmaları teşvik etmekteydi. İstanbul'da Darül Elhan'da önemli bir Türk musikisi bilgini olan Rauf Yekta Bey'in öncülüğünde Türk halk musikisi araştırmalarına girilmişti. Bu ortam içinde Darül Elhan'ın genç musiki öğretmenlerinden Cemal Reşit Rey, 1925 yılında halk türkülerini çok seslendirme denemelerine girişerek bu yolun öncüsü olarak sivrildi. Musikide bu geniş ileri adımlar atılmaktayken devrimci davranışın sonradan geri tepecek yanlışlıkları da olmaktaydı. Bunların ilki 1926'da Darül Elhan'ın İstanbul Belediye Konservatuarı haline getirilirken burada Türk musikisi eğitiminin yasaklanmasıdır. Bu davranış tek sesli geleneğe bağlı Türk musikicileriyle Cumhuriyet Devleti'nin desteklediği çok sesli çalışmalar yapan Türk musikicileri arasında günümüze kadar süre gelen bir uçurumun ortaya çıkmasına sebep oldu. Atatürk, tek sesli geleneksel musiki ile çok sesli batı tarzı musiki ikilemi üzerine şahsi görüşünü Müniretül Mehdiye adlı Mısırlı bir şarkıcının vesilesiyle halka ilk olarak 1928 yılında Sarayburnu'nda açıkladı. Artık bu şark musikisi, bu basit musiki, Türk'ün çok münkesip ruh ve hissiyatını tatmine kafi gelmez diyerek kesin tavrını ortaya koydu. Kendisi geleneksel Türk musikisinden hoşlanmakla birlikte Türk musikisinin dünyaya açılmasının ancak büyük senfonik orkestra eserleriyle olacağına inanmıştı. Bu yolu teşvik etmekteydi. Bu yolun ilk örnekleri yurt dışında sergilenmeye başlanmıştı. İlk olarak Cemal Reşit Rey'in çok seslendirilmiş 4 Anadolu türküsü 16 Ocak 1927 günü Paris'te Albert Wolff yönetimindeki Padelup Orkestrası ve Ketro Vokal Üçlüsü tarafından seslendirildi. Bunu takip eden birkaç yıl içerisinde özellikle Cemal Reşit Rey'in gayretleriyle Paris yeni Türk musikisinin dünyaya açılışında bir kapı oldu. Cemal Reşit Rey'in orkestra eserlerinin birçoğunun ilk seslendirilişi buradadır. 1929'da Bebek, 1932'de Enstantaneler, Karagöz, Türk Manzaraları, 1933'te Konçerto Kromatik seslendirildi. Adnan Saygun'un ilk orkestra eseri olan Opus 1 Divertimento'da ilk olarak 1931 yılında öğrenciliğinin sona erdiği Paris'te seslendirilmişti. Cemal Reşit Rey, yurt dışında ciddi orkestra eserleriyle besteciliğini ortaya koymaktayken, yurt içinde, daha doğrusu İstanbul'da, çevresinden gelen talepler doğrultusunda müzikalleriyle ün kazanmaktadır. 1932'de 3 Saat, 1933'te Lüküs Hayat, 1934'te Deli Dolu, Cemal Reşit Rey'in ağabeyi Ekrem Reşit Rey'in librettoları üzerine bestelediği operetlerin ilk başarılı örnekleridir. İstanbul'un 1930'lu yıllardaki deli dolu yaşayışını herhalde en iyi biçimde bu operetler ifade etmekteyken, Ankara'da Atatürk'ün eli altında devletin milli kültür siyasetine örnek olacak daha ciddi atılımlar hazırlanmaktaydı. Adnan Saygun yurda döndükten sonra Musiki Muallim Mektebi'nde öğretmenliğe başlamıştır. Bir yandan da bir halk musikisi araştırmacısı olarak dikkati çekiyordu. 1934 yılında Osman Zeki Üngör'ün emekli olması üzerine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefliğine Adnan Saygun getirildi. Aynı yıl içinde Atatürk kendisine birer perdelik iki opera bestelemesi için fikir verdi. Bunların ilki Özsoy, İran Şahı'nın Türkiye'yi ziyareti sırasında temsil edilebilmek için oldukça acele bir şekilde hazırlandı. İkincisi Taş Bebek, gene 1934 yılında sahnelendi. Her ikisinin de librettoları Münir Hayri Egeli tarafından meydana getirilmişti. Bu ilk Türk operalarının bizzat Atatürk tarafından telkin ve teşvik edilmeleri, yeni devletin milli kültür ve musiki siyaseti bakımından önemli üzerinde durulması gereken davranışlardır. Atatürk 1 Kasım 1934 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde musiki üzerine tarihi bir konuşma yaparak Cumhuriyet Devleti'nin müzik politikasına açıklık ve kesinlik getirir. Bu konuşmasında Atatürk şunları söyler. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musiki değişikliğini alabilmesi, kavrayabilmesidir. Bugün dinletilmeye yeltenilen musiki, yüz artıcı değerde olmaktan uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz. Ulusal, ince duyguları, düşünceleri anlatan, yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce genel musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu şekilde Türk ulusal musikisi yükselebilir, evrensel musiki de yerini alabilir. Atatürk'ün bu sözleri radyodan Alaturka denilen geleneksel Türk musikisi yayınlarının kaldırılması için bir işaret sayılmıştı. Böylece yeniyi yapmadan eskiyi yıkmaya çalışan kolaycı bir anlayışın musiki alanında geri tepen adımlarından biri atılmış oldu. Bu yanlışlıkların geri tepen ve tamiri güç yaralar açan bir başka örneği ise müzikte devrim yapılması için tek sesli musikinin yasaklanması gayretleridir. Cemal Reşit Rey hatıralarında bu olayı şöyle nakletmektedir. Atatürk'ün direktifi üzerine bir müddet sonra Marif Vekili Abidin Özmen, 8 müzisyen olarak bizleri, Cevat Memduh Altar, Halil Bedi Yönetken, Hasan Ferit Anlar, Necir Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin, Nurullah Şevket Taşkıran, Cezmi ve beni Ankara'da kongreye toplamıştı. Toplantı açılıp nazikane nutukların teadisinden sonra Marif Vekili sevimli şivesiyle bizlere "Ey hadi bakalım, musiki inkılabı yapacakmışız. Bunu nasıl yapacağız?" demesi üzerine kongrede bir şaşkınlık havası esmeye başladı. Toplantı 4 saat kadar devam etti. Arada sırada Marif Vekili'ni telefona çağırıyorlardı. Son telefondan sonra Abidin Özmen heyecanla bizlere "Paşa Çankaya'dan birkaç saattir telefon ettiriyor. Musiki inkılabı ne yoldadır diye soruyor." dedi. Biz büsbütün şaşkına döndük. Ne gibi bir tavır alınacağı bir türlü kestiremiyorduk. Nihayet hatırlamadığım birisi memlekette tek sesli şarkı söylemenin yasak edilmesi gerektiğini teklif etti. Bunun üzerine zannediyorum ben kalktım ve dedim ki bir çoban faraza davarlarını otlatırken şarkı söylemek ihtiyacını hissederse ille köye gidip bir ikinci çoban bulup gel birader sen de şu ikinci sesi uydur da söyle mi desin? Nihayet bu tasavvur eriyip gitti. Bazı işgüzarlarca tarihi ve geleneksel Türk musikisine gereksiz bir düşmanlığın yaratılmak istenildiği sıralarda çok olumlu bazı çalışmalar da yapılmaktaydı. Bunların başında Adnan Saygun'un Türk Halk Musikisi araştırmaları gelmekteydi. Saygun, başka ünlü bir halk musikisi araştırmacısı olan Macar besteci Bela Bartok'un bir yazısında Türk Halk Musikisini Arap ve İran müzikleri çerçevesinde değerlendirdiğini görmüş, kendisine bir mektup yazarak Türk Halk Musikisinin özgün karakterini anlatmıştı. Saygun'un yazısıyla ilgilenen Bartok, 1936'da davet üzerine Türkiye'ye geldi. Ankara'da 3 önemli konferans verip Adnan Saygun ile birlikte Anadolu'da Türk halk müziği araştırmalarına katıldı. Bartok konferanslarında Macar halk musikisinin Asya kökenli oluşunu, bu bakımdan eski Kuzey Türk musikisi kültürünün bir kolu sayılması gerektiğini vurgulamış, Türklerin Kuzey müzik kültürleriyle Güney'in İslami müzik kültürleri arasında bir köprü kurmayı başardıklarını belirtmiştir. Bartok'un Türk musikisinin tarihi önemini bu şekilde vurgulamasına rağmen, kültürde ulusallık yerine evrensellik taraftarları Ankara'da ağır basmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra esas itibarıyla Saygun'dan pek farklı düşünmedikleri halde onun devlet merkezinde ve Atatürk'ün gözünde fazlaca sivrilmesinden gocunanlar, Saygı'nın Bartok ile yakınlığına karşılık o sırada Ankara'ya gidip gelmekte olan Alman besteci Paul Hindemith'e yaklaşmışlardır. Bartok Türkiye'den ayrıldıktan bir süre sonra Adnan Saygun rahatsızlanmış, İstanbul'da tedavi için Ankara'dan uzaklaşmıştır. Bu arada Ankara'da Alman kültürüne yakınlığı olan bürokratik çevreler, Hindemith görüşlerine uygun bir konservatuvar kurulması hazırlıklarını geliştirmektedirler. 1935 yılından beri aralıklarla Türkiye'ye gelmesi sağlanan Paul Hindemith, kendisine rakip gördüğü Bartok'un çalışmalarını küçümsemektedir. Çevresine halk musikisi araştırmalarının modasının geçmiş olduğunu telkin etmektedir. Milli musiki yerine uluslararası sanat musikisi eğitimini öğütlemekte, musiki muallim mektebinin yerli kaynaklara önem veren eğitimini beğenmemektedir. Kurulacak olan konservatuvarın evrensel ölçülere göre eğitim yapmasını önermektedir. Hindemith'in gösterdiği yol üzerine Musiki Muallim Mektebi'nin yerini 1936 yılında Devlet Konservatuvarı aldı. Hindemith'in konservatuvardaki idari yardımcılığına Necip Kazım Akses, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın başına getirilen Alman şef Ernst Praterius'un yardımcılığına Ferit Anlar tayin edildi. Atatürk'ün geleneksel Türk musikisine sevgisi herkesçe bilinen bir gerçekti. Fakat devletin geleceğe yönelik kültür siyasetini kendi kişisel eğilimlerinden farklı tutuyordu. Cumhuriyet Türkiye'sinin musiki siyasetini bizzat kendisi belirlemişti. Senfonik orkestra, musiki eğitim kurumu, yaratıcı sanatçı yetişmesini teşvik, Türk musikisinin senfonik orkestrayla çalınabilir biçimlere sokulması, sahne için müzikli Türk eserlerinin yaratılması.
Ayrım sonu.